Ayrım 12, sayfa 113. Tık tık tık. Ha? Kim? O ne? Kim o? Ah, kapı çalınıyor. Hay, kahretsin, kapı çalınıyor. Neredeyim ben? Ne yapıyorum, ne oluyor? Evet, odamda, yatağımdayım. Ne diye uyandırıyorlar beni? Hakları var, bugün nöbet günüm. Uyanın Doktor Baumgart. Maria da ayaklarını sürükleyerek dış kapıyı açmaya gidiyor. Saat kaç? 12:30. Hala gece. Sadece bir saat uyudum demek ki. Migrenime ne oldu? Ah işte yerinde duruyor. Usul usul kapıyı çalıyordu biri. Ne oldu? Yemek odasının kapısını hafifçe açtım. Karanlığın içinde hasta bakıcının yüzü göründü. Solmuş yüzü, şişmiş, telaşlı gözleri hemen seçiliyordu. Kimi getirdiler? Gorelova'daki doktoru diye cevapladı hasta bakıcı yüksek ve çatallı sesiyle. Doktor kendini vurmuş. Polyakov mu? Olamaz. Polyakov mu? Soyadını bilmiyorum. Pekala, tamam, şimdi geliyorum. Siz gidip başhekimi uyandırın bir an evvel. İvedilikle acil serviste beklediğimi söyleyin kendisine. Hasta bakıcı yerinden fırladı ve beyaz bir ışık gibi gözden kayboldu. 2 dakika sonra haşin, kuru ve keskin tipi yanaklarımı kamçılıyor, paltomun eteklerini uçuruyor, ürkmüş bedenimi donduruyordu sundurmada. Acil serviste beyaz titrek bir ışık parlıyordu. Sundurmada kar bulutunun içinde aceleyle benim gittiğim yöne doğru gitmeye çalışan başhekimle çarpıştık. ''Sizin Polyakov mu bu?'' diye sordu hafifçe öksürerek. ''Hiçbir şey anlamıyorum. Anlaşılan o.'' diye cevap verdim. İkimiz birlikte hızlıca içeri girerken. Karşımızdaki bankta oturan sarıp sarmalanmış bir kadın ayağa kalktı. Tanıdık yaşlı gözler, kızıl kahve eşarbın ucundan bana baktı. Gorelova Hastanesi'nde doğum vakalarında benim sadık yardımcım olan Gorelovalı ebe Maria Vlasyevna'ydı. Hemen tanıdım. ''Polyakov mu bu?'' diye sordum. ''Evet.'' diye cevap verdi Maria Vlasyevna. ''Korkunç bir durum doktor. Tüm yol boyunca titredim ya yetiştiremezsek diye.'' ''Ne zaman yapmış?'' ''Bu sabah gün doğarken.'' diye mırıldandı Maria Vlasyevna. Bekçi koştu. Doktorun dairesinden silah sesi geldi dedi. Cılız titrek bir lamba ışığı altında yatıyordu doktor Polyakov. Ayaklarının taş gibi katılaştığını görür görmez içgüdüsel olarak irkildim. Şapkasını çıkarmışlardı. Yapış yapış ıslak saçları görünüyordu. Benim hasta bakıcının ve Maria Vlasyevna'nın elleri Polyakov'un üzerinde gezinirken paltosunun altından sarılı kırmızılı lekelerle dolu beyaz bir gazlı bez çıktı. Göğsü hafifçe inip kalkıyordu. Nabzını yokladığım gibi dona kaldım. Nabız parmaklarımın altında usul usul kayboluyor, yavaşlayarak bir titreşime dönüşüyor, sonra bir dizi hızlı ve düzensiz atış şeklinde yeniden canlanıyordu. Cerrah elini onun omzuna koymuş, Polyakov'un solgun vücuduna kafur enjekte etmekte üzere uygun bir yer aramak için çimdik atıyordu. Bu sırada Polyakov yaralı dudaklarını araladı. Dudaklarının üzerinde pembemsi kanlı bir çizgi belirdi. Morarmış dudaklarını güçlükle hareket ettirerek zayıf bir sesle konuştu. ''Bırak kafuru, canı cehenneme.'' ''Susun.'' dedi cerrah sertçe ve sarı sıvıyı derisinin altına ejekte etti. ''Sanıyorum perikard zarar görmüş.'' diye fısıldadı Maria Vlasyevna. Masanın kenarına sıkı sıkı tutunarak Polyakov'un kapalı gözlerini pürüzsüz göz kapaklarını incelemeye başladı. Burun kanatlarındaki çukurluklarda gün batımlarında görülen grimsi mor gölgeler gibi gölgeler belirmeye başladı. Bu bölgelerde civa damlalarını andıran ter zerrecikleri oluşuyordu. ''Revolverle mi?'' diye sordu yanağı seyiren cerrah. ''Browning'de.'' diye geveledi Maria Vlasyevna. ''Ah!'' dedi cerrah öfke dolu bir hüsran içindeymiş gibi. Sonra da haşin bir kol hareketiyle hastanın başından uzaklaştı. Ne olduğunu anlamayarak panik içinde ona yöneldim. Hastanın omuzları ardında bir an başka birinin gözleri belirdi. Başka bir doktor gelmişti. Polyakov birden uyurken burnuna konan sineği kovar gibi ağzını hafifçe kımıldattı. Sonra bir lokmayı çiğniyormuş da yutmak istermiş gibi hareket etmeye başladı alt çenesi. Daha önce tabanca ile ya da tüfekle açılmış berbat bir yara görenler bilir bu hareketi. Maria Vlasyevna acıyla yüzünü buruşturarak iç geçirdi. ''Doktor Baumgart'' dedi Polyakov zar zor duyulur bir biçimde. ''Buradayım.'' diye fısıldadım. Sesim ağzımın dibinde usulca tınladı. ''Size bir defter.'' dedi kısık bir sesle. Artık daha kısık, daha güçsüz sesi. O an gözlerini açıp odanın kasvetli karanlık tavanına dikti. Göz bebekleri sanki içeriden gelen bir ışıkla aydınlandı. Gözlerinin akı da sanki saydamlaştı ve mavileşti. Gözleri yukarıya dikili kaldı. Sonra bir perde indi bu gözlere ve o anlık pırıltı yok oldu. Doktor Polyakov ölmüştü. Gece. Neredeyse gün doğacak. Tüm şehir uyuduğu ve elektrik akımı fazla olduğu için lamba çok parlak yanıyor. Çıt çıkmıyor. Polyakov'un bedeni ise hastanenin şapelinde duruyor. Gece. Masanın üstünde tekrar tekrar okuyup durmaktan artık yanmaya başlayan gözlerimin önünde açık bir zarf ve bir sayfa duruyor. Şöyle yazıyor. Sevgili dostum, Gelmenizi beklemeyeceğim. Tedavi olmaktan vazgeçtim. Hiç ümit yok. Kendime daha fazla acı çektirmek istemiyorum. Yeteri kadar çaba harcadım. Başkalarını da uyarıyorum. 25 birim suda çözünen beyaz kristal parçacıklar konusunda dikkatli olun. O kristallere gereğinden fazla itimat ettim. Onlar da beni mahvetti. Günlüğümü size miras bırakıyorum. Bana hep kişisel belgelere karşı meraklı ve onları okumayı seven biri gibi gelmişsinizdir. İlginizi çekerse hastalığımın öyküsünü okuyun. Elveda. Sevgilerimle, S. Polyakov. Kocaman harflerle yazılı bir not. Ölümümle ilgili olarak lütfen kimseyi suçlamayın. Doktor Sergey Polyakov. 13 Şubat 1918. İntihar mektubunun yanında kara kaplı sıradan bir defter duruyordu. Defterin ilk yarısı koparılmıştı. Geri kalan yarısının ilk sayfalarında küçücük okunaklı bir el yazısıyla, kurşun kalemle veya mürekkepli kalemle yazılmış kısa notlar vardı. Sonlarında da kopya kalemiyle ya da kalın kırmızı uçlu kurşun kalemle, özensiz geniş aralıklı bir el yazısıyla yazılmış pek çok kelimenin kısaltıldığı notlar. 20 Ocak 1917. Şükürler olsun. Ne kadar ıssız, o kadar iyi. İnsanları görmeye dayanamıyorum. Burada da hastalardan, köylülerden başkasını görmüyorum zaten. Onlar da yaralarımı deşecek değiller ya. Bu arada diğerlerinde tesadüf eseri benimki kadar ücra yerlere atadılar. Benimle mezun olanlardan savaşa gidemeyecekleri, 1916 celbinde 2. sınıf ihtiyat kuvvetleri, ülkenin dört bir yanındaki yerel hükümet kliniklerine gönderdiler. Bu arada kimin umrunda ki bu? Arkadaşlarımın arasından bir tek Ivanov'la Baumgart'tan haberim var. Ivanov, Arhangelsk bölgesini tercih etmiş. Tercih meselesi tabii. Baumgart'a sağlık memurunun söylediğine göre benimkinden 3 kaza ötede Gorelevo adında ücra bir yerde görev yapıyormuş. Ona mektup yazayım demiştim ama sonra vazgeçtim. Kimseyi ne görmek ne de duymak istiyorum. 21 Ocak. Tipi. Başka bir şey yok. 25 Ocak. Parlak mı parlak bir gün batımı. Hafif bir migren krizi. Toz halinde 1.0 doz kafein, antipirin ve sitrik asit karışımı. 1.0 doz olur mu ki? Olur. 3 Şubat. Geçen haftanın gazetelerini aldım bugün. Henüz okumadım ama tiyatro sayfasına göz atma fırsatı buldum. Ay da varmış geçen hafta. Demek ki sahneye çıkıp "Ah sevgilim gel bana" diye şarkı söyledi o. Olağanüstü bir sesi var. Böyle karanlık ruhlu bir kadına böylesi berrak muazzam bir sesin bahşedilmesi olması ne tuhaf. Burada bir boşluk var. 2-3 sayfa yırtılmış. Elbette yakışıksız Doktor Polyakov. Terk etti diye okul çocuğu gibi aptal aptal sokak ağzıyla bir kadına saldırmak da ne? Devam etmek istemedi, terk etti. Hepsi bu. Aslında gayet basit. Bir opera şarkıcısı genç bir doktora aşık oldu. Onunla bir yıl birlikte oldu ve onu terk etti. Onu gerçekten öldürmek istiyor muyum? Onu öldürmek mi? Ne öldürmesi? Her şey ne kadar boş, saçma. Hiç umut yok. Düşünmek istemiyorum. İstemiyorum. 11 Şubat. Bitmek tükenmek bilmeyen tipi. Deli ediyor beni. Her akşam yalnızım, yalnız. Lambayı yakıp oturuyorum. Gündüzleri yine görüyorum birilerini. Ama mekanik olarak çalışıyorum. Artık alıştım. Daha önce düşündüğüm kadar korkunç değil. Bununla birlikte savaşta çalıştığım askeri hastanenin de çok yardımı dokundu. Hiç olmasa hiçbir şey bilmeden gelmemiş oldum buraya. Bugün ilk kez rahim içindeki bir bebeği çevirme ameliyatı yaptım. Burada 3 kişi, ben, ebe hemşire Anna Kirillovna ve sağlık memuru karılardan mahsur kalmış haldeyiz. Sağlık memuru evli. Onlar, yani sağlık memuru ve personel ek binada kalıyor. Ben de yalnız başıma. 15 Şubat. Dün gece ilginç bir şey oldu. Tam uyumaya hazırlanıyordum ki birden karın bölgemde ağrılar oluştu. Ama nasıl ağrılar? Alnım soğuk soğuk terledi. Şunu belirtmek zorundayım. Tıp şüpheci bilimdir ve selam. Hiçbir bağırsak veya mide hastalığı, mesela apandisiti olmayan, sapasağlam bir karaciğere ve böbreklere sahip, bağırsakları son derece normal işleyiş gösteren birinin neden böyle ağrılar olsun? Böyle biri ne diye yatağın içinde kıvranmaya başlasın? İneyerek aşçının kocası Vlas'la birlikte kaldığım mutfağa kadar gittim. Vlas'ı Anna Krilovna'ya yolladım. O gece odama gelip bana morfin yapmak zorunda kaldı. Yüzüm yemyeşil olmuş, öyle diyor. Peki ama neden? Bizim sağlık memurundan hiç haz etmiyorum. Soğuk adamın teki. Anna Krilovna ise çok nazik ve kültürlü bir insan. Onun gibi hala genç bir kadının böyle yapayalnız bir halde, adeta kardan bir tabut olan bir yerde ne işi var şaşırıyorum doğrusu. Kocası Almanlara esir düşmüş. Haşhaştan morfin çıkaran o ilk adama övgüler yağdırmaktan kendimi alamıyorum. İnsanlığın gerçek veli nimeti. Ağrılarım iğneyi yaptıktan 7 dakika sonra kesiliverdi. Çok ilginç. Ağrılar aralıksız dalgalar halinde devam ediyor.
Durmak bilmiyordu. Sanki karnıma kızgın demirler saplayıp döndürüyorlarmış gibi nefes nefese kalmıştım. İneği yaptıktan 4 dakika kadar sonra ağrıların dalga gibi iniş çıkışını fark etmeye başladım. Doktorların bir sürü ilacı kendi üzerinde deneme imkanı olsa ne güzel olurdu. O zaman ilaçların etkisi hakkındaki bilgileri bambaşka olurdu. İğnenin ardından aylar sonra ilk kez onu, beni aldatan kadını düşünmeden derin ve güzel bir uyku çektim. 16 Şubat. Bugün muayenehanedeyken Ana Krilov'la kendimi nasıl hissettiğimi sorup onca zamandır ilk kez suratımın asık olmadığını gördüğünü söyledi. Asık suratlı biri miyim yoksa ben? Çok diye yanıtladı kesin bir ifadeyle ve hiç konuşmadan durabilmeme şaşırdığını ekledi. Ben de böyle biriyim işte. Ama bu doğru değil. Yaşadığım aşk macerasına kadar oldukça neşeli bir insandım. Akşamları hava erken kararıyor. Dairede yalnızım. Akşam yine ağrım oldu ama hafifti. Dünkü ağrının yanından geçemezdi. Göğüs kafesimin oralarda bir yerlerde hissettim. Dünkü ağrı nöbetini nüksetmesinden korkarak kalçamdan 1 santigramlık morfin yaptım kendime. Ağrı neredeyse hemen kesildi. Ana Krilovna iyi ki bırakmış küçük morfin şişesini. 18 Şubat. 4 tane iğneden bir şey olmaz. 25 Şubat. Şu Ana Krilovna tuhaf kadın. Doktor olan ben değilim sanki. 1,5 şırıngaya 0,015 gram morfin. Evet. 1 Mart. Doktor Polyakov. Dikkatli olun. Saçmalık. Akşam karanlığı. Beni aldatan o kadın hakkında hiçbir şey düşünmeyeli 15 gün oldu. Operada söylediği Amneris aryası aklımdan çıktı. Bununla iftihar ediyorum. Ben erkeğim. Ana Krilovna yasak aşkım oldu. Başka türlüsü olamazdı zaten. Isır bir adada tutsağız. Kar değişti. Sanki griye çaldı. Artık çetin ayazlar kalmadı. Ama arada bir kar fırtınasının çıktığı oluyor. 2 dakikada boynumda bir dokunuş hissi. Bu dokunuş gittikçe ısınıp yayılıyor. 2. dakikada karın boşluğumdan ani bir soğuk dalga geçiyor. Sonrasında da düşüncelerim olağan dışı bir berraklığa kavuşuyor ve bir enerji patlaması oluyor. Tüm nahoş duygular kayboluyor. İnsanın manevi gücü en üst noktaya ulaşıyor. Tıp eğitimim beni bozmamış olsaydı normal bir insanın yalnızca morfin aldıktan sonra çalışabileceğini söylerdim. Ama gerçekten basit bir nevralji atağı. Dengesini büsbütün alt üst edebilecekken ne halt ayarar ki insan? Anna K. korkuyor. Onu çocukluğumdan beri fevkalade güçlü irademin beni hep ayrıcalıklı biri kıldığını söyleyip rahatlattım. 2 Mart. Büyük bir mevzu hakkında söylentiler var. Çağır Nikola'yı devirmişler herhalde. Saat 9 sularında erkenden yatıyorum. Tatlı tatlı uyuyorum. 10 Mart. Devrim oluyor orada. Günler uzamaya başladı. Akşam karanlığı da biraz daha mavimsi sanki. Daha önce gün ağrırken hiç görmemiştim böyle rüyalar. Rüya içinde rüya. Bu arada ana rüyanın camdan olduğunu söyleyebilirim. Saydamdı. Şöyleydi. Cayır cayır yanan bir lamba var. Lambadan renkli ateş şeritleri yayılıyor. Amneris yeşil bir tüy gibi sallanarak şarkı söylüyor. Tanrısal bir orkestra. Dolgun ve berrak bir sesle çalıyor. Öyle ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kısacası normal bir rüyada müzik duyulmaz. Normal bir rüyada mı? Normal rüya mı olur sorarım size. Bu arada şaka yapıyorum. Benim rüyamda ise sesler sanki cennetten geliyor. En önemlisi de müziğin sesini dilediğim gibi kısıp açabiliyorum. Savaş ve Barış'ta Petya Rostov'un başından da böyle bir şey geçiyordu uyukladığı sırada. Bana onu hatırlattı. Lev Tolstoy harika bir yazar. Şimdi gelelim rüyanın saydamlığına. Ayda'nın gökkuşağını andıran renkleri arasından çalışma masamın kenarı beliriyor bütün gerçekliğiyle. Odamın kapısından lamba, parlak yer döşemesi görünüyor. Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası'nın yarattığı ses dalgasının arasına sesi pek duyulmayan kastanyet gibi giren hoş ayak sesleri duyuluyor. Demek saat 8 olmuş. Ana K beni uyandırmaya, muayenehanede neler olduğunu söylemeye geliyor. Beni boş yere uyandırmaya geldiğinin, her şeyi duyduğumun, hatta onunla konuşabileceğimin farkında değil. Dün şöyle bir deneme yaptım. Ana, Sergey Vasilyevich, ben. Dinliyorum. Müzik alçak sesle, daha yüksek. Müzik, güçlü re diyez. Ana, 20 hasta yazılı. Amneris şarkı söylüyor. Ama bunu kağıt üzerinde anlatmak mümkün değil. Bu rüyaların bir zararı var mı? Ah, hayır. Böyle rüyalar gördükten sonra güçlü ve neşeli bir halde kalkıyorum. Gayet iyi çalışıyorum. Hatta işe karşı daha önce duymadığım bir ilgi peyda oldu. Bu da doğal. Zira eski sevgilimden başka bir şey düşünemez olmuştum. Şimdi ise sakinim. 19 Mart. Geçen gece Ana K ile tartıştık. Artık solüsyon hazırlamayacağım. Onu ikna etmeye çalıştım. Saçmalık bu Ana. Ne yani, çocuk muyum ben? Hazırlamayacağım, öleceksiniz.
Peki, nasıl isterseniz. Göğüs ağrılarım var, anlasanıza.
Tedavi olun.
Nerede?
Bir tatile çıkın, morfin bir işe yaramaz. Sonra bir an durup düşündü ve ekledi. O ikinci solüsyon şişesini hazırladığımdan beri kendimi affedemiyorum.
Ne yani, morfinman mıyım ben?
Evet, öyle oluyorsunuz. Öyleyse hazırlamayacaksınız yani.
Hayır. O an ilk kez sinirlenebileceğime, hatta haksız durumdayken insanlara bağırabileceğime yönelik nahoş bir his uyandı içimde.
Yine de hemen gerçekleşmedi bu. Yatak odama gittim, bakındım. Şişenin dibinde birazcık kalmıştı. Şırıngaya çektim. Dörtte birini dolduracak kadar çıktı. Yine iyi savurdum. Az kalsın kıracaktım diye kendi kendime irkildim. Özenle aldım yerden. Baktım bir şey var mı diye. Hiç çatlak yoktu. 20 dakika kadar oturdum odada. Dışarı çıktım. Yoktu. Gitmişti.
Ayrım 12 sonu. Sayfa 124.